6. Kaset 2. Yüz. Türkiye'nin NATO'ya girmesini yalnızca Sovyet tehdidine karşı güvenlik sağlamak açısından değerlendirmek eksiktir. Üzerinde en çok durulan Sovyet tehdidi, Türkiye'de zaten var olan isteği güçlendirip hızlandırmıştır. Türkiye, savaş sonu dünyasında çok partili demokratik rejimi kurma çabaları ve çok önemli ekonomik kalkınma sorunlarıyla girmişti. Ekonomik kalkınma olmadan demokrasinin kurulamayacağı, kurulsa bile gelişemeyeceği evrensel olgusundan hareket eden Türk yöneticileri, NATO üyeliğini modern Türkiye için gerekli görüyordu. Üstelik savaş sonrası siyasal istikrarsızlık döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de yeni silahlarda ateş gücünün yükseltilmesi gerekiyordu. Türk yöneticileri tüm bu amaçların gerçekleşmesinde dışarıdan gelecek ekonomik ve askeri yardımı bir ön koşul olarak değerlendirme eğilimindeydiler. Dolayısıyla Türk hükümetinin bakış açısına göre Türkiye'nin NATO üyeliği ekonomik, siyasal ve askeri gelişme amaçlarına yardım edecekti. 2. NATO Antlaşması ve Organları. NATO Antlaşması tüm üyeler için ortaklaşa savunma ilkesine dayanmıştır ve en önemli özelliği budur. Bu ortaklaşa savunma antlaşmasının 5. maddesinde şöyle bir anlatım bulmaktadır. Taraflar içlerinden birine ya da birkaçına karşı Avrupa'da ya da Kuzey Amerika'da ortaya çıkacak silahlı bir saldırının bütün taraflara yöneltilmiş bir saldırı sayılması ve dolayısıyla taraflardan her birinin böyle bir saldırı durumunda BM Antlaşması'nın 51. maddesiyle tanınan tek tek ya da ortak meşru savunma hakkını kullanarak Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği yeniden kurmak ve sürdürmek için silahlı kuvvetler kullanımı da dahil olmak üzere gerekli göreceği harekete tek tek ve öteki taraflarla anlaşma halinde hemen başvurmak yoluyla saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardım etmesi konusunda anlaşmışlardır. Bu nitelikte olan her silahlı saldırı ve bunun sonucunda alınan her önlem hemen Güvenlik Konseyi'nin bilgisine sunulacaktır. Bu önlemler BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği yeniden kurmak ve sürdürmek için gereken önlemleri alması ile son bulacaktır. NATO Antlaşması'nın bu en önemli maddesinin dikkatli bir incelemesinden anlaşılacağı gibi NATO'da bir yıl önce kurulan Brüksel Antlaşması'nın aksine otomatik yardım yani bir saldırı durumunda silahlı kuvvetlerin kullanımı ile hemen yardıma koşmak öngörülmemiştir. Ayrıca antlaşmanın 11. maddesi bu yükümlülüğü sulandırmakta ve antlaşmanın hükümlerinin her ülkenin anayasal sürecine uygun olarak yürütüleceğini belirtmektedir. Bu antlaşma taraflarca kendi anayasa kurallarına uygun olarak onaylanacak ve hükümetlerince ona göre uygulanacaktır. 9. madde savunma politikasını gerçekleştirmek için bir konsey kuruyor. 12 ve 13. maddeler her 10 yılda bir antlaşmayı gözden geçirmeyi öngörüyor ve kuruluşundan 20 yıl sonra her üye bir yıl önceden haber vermek koşuluyla antlaşmadan çekilme hakkına sahip oluyordu. NATO'nun bir başka amacı üyeleri arasında ekonomik ve siyasal istikrarı sağlamak ve yakın ilişkiler kurmaktır. Bu amaçla ilgisi olan ikinci madde şöyledir. Taraflar kendi özgün kuruluşlarını sağlamlaştırmak, bu kuruluşların dayandığı ilkelerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve istikrar ile refahı sağlamaya yönelik koşulları geliştirmek yoluyla uluslararası iyi niyetli ve dostça ilişkilerin gelişmesine yardım edeceklerdir. Taraflar uluslararası ekonomik politikalarındaki tüm farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışacaklar ve içlerinden her biri ya da tümü arasında ekonomik işbirliğini teşvik edeceklerdir. NATO ya da Atlantik İttifakı'nın başında üye devletlerin dışişleri bakanlarından oluşan Kuzey Atlantik Konseyi vardır. Bu ittifakın en yüksek karar organı olup, müttefikler arasında siyasal dayanışma ve danışma açısından önemli bir forum niteliği taşır. NATO temelde askeri bir kuruluş olmasına rağmen nihai karar merkezi siyasal ve sivil otoritededir. Üye devletler egemen olduklarından ve eşit haklara sahip bulunduklarından konsey tüm kararlarını oy birliği ile alır. Üyeler için üretim programlarını saptayan, bütçe ihtiyaçlarını görüşüp oluşturan, askeri katkıların nitelik ve sayısını belirleyen konseydir. Konseyin karar alma yetkisini de elinde bulundurarak sürekli görev yapmasını sağlamak için çünkü Dışişleri Bakanları her zaman toplantı halinde bulunamazlar. Üye devletlerin büyükelçi düzeyindeki daimi temsilcileri, bakanlar düzeyindeki bileşimler arasında toplanırlar. Konsey yılda genellikle iki kez dışişleri bakanları, haftada bir ya da birkaç kez de daimi temsilciler düzeyinde toplanır. Konsey genel bir kural olarak savunma sorunlarını ele almaz. Savunma sorunları, konsey kadar sık ve aynı düzeyde toplanan savunma planlama komitesi tarafından incelenir. Hangi düzeyde toplanırsa toplansın, konseye ve savunma planlama komitesine NATO Genel Sekreteri başkanlık eder. Genel Sekreter, Kuzey Atlantik Konseyi'nin savunma planlama komitesinin ve konseyin kurduğu komitelerin başkanıdır ve uluslararası sekreterliğin yönetiminden sorumludur. Konseyin kurduğu komiteler arasında en önemli olanları siyasal sorunlar, ekonomik sorunlar, nükleer savunma sorunları, bütçe, savunma, silahlanma direktörleri, altyapı, ulaşım ve iletişim komiteleridir. NATO'nun en yüksek askeri organı ise üye ülkelerin genelkurmay başkanlarından oluşan askeri komitedir. Askeri komite barış döneminde NATO bölgesinin ortak savunması ile ilgili tedbirleri konseye tavsiye etmekle yükümlüdür. Başlıca NATO komutanlıkları komiteye karşı sorumludurlar. Komitenin sürekli bir biçimde toplanabilmesi için her ülke genelkurmay başkanını temsilen bir daimi askeri temsilcisini askeri komiteye atamaktadır. Üye devletlerin Avrupa ve Kuzey Amerika kıtasındaki topraklarını kapsayan NATO bölgesi 3 uluslararası komutanlığa bölünmüştür. Atlas Okyanusu Komutanlığı, Avrupa Komutanlığı ve Manş Kanal Komutanlığı. Bir de Kuzey Amerika kıtası için bölgesel planlama grubu bulunmaktadır. Bu komutanlıklara atanan NATO komutanları, bölgesel savunma planlarının hızlanmasından ve üye devletlerin kendilerine tahsis ettiği ulusal kuvvetlerin nasıl kullanılacağından sorumludurlar. 3. Yakın sonuçları. NATO'nun önemli özelliklerinden biri, ABD'nin barış zamanında Avrupa ülkeleriyle yaptığı ilk askeri ittifak olmasıdır. Ayrıca 2. Dünya Savaşı sonrasının kargaşa ortamında Batı Avrupa ülkeleri ile ABD arasındaki ilişkilere belirli bir düzen ve kurallar bütünü getirmiş ama öte yandan iki blok arasındaki soğuk savaşında doruk noktasını oluşturmuştur. Sovyetler Birliği 1955 yılında NATO'nun Doğu blokundaki varlığı olan Varşova Paktı'nı kurunca iki blok kesin çizgileriyle ortaya çıkacaktır. Ne var ki Avrupa'nın soğuk savaş döneminden sonra gireceği yumuşama havası da bu iki karşıt blok arasındaki güç eşitliğine dayanacaktır ve bu güç eşitliğini sağlayan başlıca unsur NATO ile Varşova İttifak düzenlemeleri olmuştur. Doğu bloku ülkeleri kendi aralarında ve Sovyetler Birliği ile ikili ittifak antlaşmaları yaparlarken bunları tümüyle savunmaya yönelik olarak düşünmüşlerdi ve nesnel olarak dışarıdan bakıldığında öyle görünüyorlardı. Ama 1947 yılında bu savunma ittifakları tamamlandığında başta ABD olmak üzere Batılılar bu düzenlemeleri kendilerine yönelik saldırı ittifakları olarak yorumladılar ve NATO'nun kurulmasının önemli bir nedeni de buydu. Böyle bir bakış açısından değerlendirildiğinde 1957-1961 yılları arasında NATO Genel Sekreterliği yapmış olan Belçika'nın eski başbakanlarından Paul Henri Spaak, NATO'yu bir savunma düzenlemesi olarak nitelendirirken haklı ve içten olabilir. Ama tıpkı 1947 ittifaklarında olduğu gibi, tarih boyunca yapılan her savunma ittifakı, ister iki ister çok taraflı olsun, ittifak yapılmasına neden olan devlet ya da devletler grubu açısından saldırgan nitelikte görünür. Yine tarih boyunca ittifakın yazıldığı metinde resmen saldırgan bir ittifak kurulmamış olsa bile. Sovyetler Birliği NATO'nun kuruluşuna büyük bir tepki gösterdi. İttifakı Avrupa'da saldırgan Anglo-Amerikan blokunun bir silahı ve bu blokun yeryüzü egemenliğinin ilk adımı olarak nitelendirdi. Kuruluşlarından sonra NATO ile Varşova Paktı arasındaki güç ilişkisi, silah teknolojisinde ortaya çıkan gelişmelerin yol açtığı strateji düzenlemeleri ve sonunda beliren yılgı ya da dehşet dengesi, 1950 sonrası dünya tarihinin temel belirleyicilerinden biri olacaktır. 1949 yılı sona ererken Avrupa'da siyasal bir istikrar yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştı. Almanya ikiye bölünmüş olmasına rağmen Berlin ablukası kalkmıştı ve federal Almanya ekonomik bakımdan hızlı bir ekonomik kalkınma içine girmişti. Çekoslovakya'nın Sovyet blokuna girmesine rağmen Yugoslavya bu bloktan çıkmıştı ve hatta Yunanistan ile Türkiye gibi batıya eğilimli devletlerle bölgesel işbirliği olanakları araştırıyordu. Yunan iç savaşı sona ermek üzereydi. Batı Avrupa ülkelerinin refah düzeyinin yükselmesi, Marshall Planı'nın başarısını vurguluyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin de içinde bulunduğu bir savunma ittifakı, NATO kurulmuştu ve askeri bakımdan hızla örgütleniyor ve güçleniyordu. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Avrupa rahatlarken, bu defa Soğuk Savaş başka bir bölgeye, Uzak Doğu'ya sıçradı ve Avrupa'ya da sıçrayan olumsuz sonuçlarıyla burada açık çatışmaya dönüştü. Doğu'nun askeri örgütlenmesi, Varşova Paktı. NATO'nun kurulmasından 6 yıl sonra 14 Mayıs 1955'te Sovyetler Birliği Varşova Paktı'nı oluşturdu. Bu devletin yanında Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya, Doğu Almanya ve Arnavutluk 1968 yılında üyelikten çekildi. Bu ortak savunma örgütünün üyesi oldular. Varşova Paktı her ne kadar Sovyet yöneticilerinin anlatımıyla bir NATO saldırısına karşı Doğu Avrupa ülkelerini savunmak amacıyla kurulmuşsa da asıl işlevi başkaydı. Ülke yönetimini Stalin'in ölümünden sonra ele geçiren SBKP Genel Sekreteri Nikita Kruşçev, özellikle Tito'nun Yugoslavya'daki ulusçu bağımsız ve asi tutumunun Doğu Avrupa'da genişlemesini engellemek amacıyla, Sovyetler Birliği'nin bölgedeki etki ve denetimini arttırmak ve yeni Tito'ların çıkmasını önlemek istiyordu. Varşova Paktı büyük ölçüde bu yüzden kuruldu. Zaten ileride ele alınacak olan Macar ve Çek ayaklanmalarının bastırılmasında açıkça ortaya çıkacağı gibi genellikle bu işe yaramıştır. Varşova Paktı'nın kuruluş antlaşması, üye ülkeler arasında birleşik bir askeri komutanlık kurulmasını ve Doğu Avrupa ülkelerinin topraklarında Sovyet ordu birliklerinin yerleşmesini öngörüyordu. Leonid Brejnev döneminde Doğu Avrupa ülkelerine müdahale hukuki bir kılıf içine sokularak Brejnev doktrini adı verilen ve dost ülkelerdeki yıkıcı faaliyetlere ortak müdahale ve sınırlı egemenlik anlayışları Varşova Paktı'nın varlık gerekçelerinden biri haline geldi. Doğu Avrupa ülkelerinde Varşova Paktı'nın bu niteliklerine karşı ortaya çıkan tepki, yalnız Macar ve Çek ayaklanmalarının temel nedenlerinden biri olmayacak, aynı zamanda bölgede Sovyet etkisinin 1989'da yıkılmasını da hazırlayacaktır. 1985'te antlaşmanın süresinin 20 yıl daha uzatılmış olmasına rağmen, aynı yıl SBKP Genel Sekreteri olan Mihail Gorbaçov, iktidarın hemen yanında Brejnev doktrininin geçersizliğini ilan ederek, hiç umulmadık gelişmelerin de kapısını araladı. 1989 yılında Doğu Avrupa ülkelerinde komünizmin çökmesi ve çok partili parlamenter rejime geçilmesi, Avrupa'nın iki bloklu yapısını hiç olmazsa siyasal bakımdan ortadan kaldırdı. 1989 Ekim'inde de üyeler birbirlerinin iç işlerine karışmama kararını alarak Brejnev doktrinini resmen bitirdiler. Varşova Paktı 1 Nisan 1991'de dağıtıldı ve böylece savaş sonrası Avrupa'sının iki kutuplu yapısı askeri bakımdan da tarihe karıştı. 4. Soğuk Savaş'ın Uzak Doğu'da çatışmaya dönüşmesi. Çin'deki gelişmeler ve Kore Savaşı. 1. Çin'de komünist yönetimin kurulması. Manchu Hanedanlığı'nın 1912 Ocağı'nda yıkılıp yerine Sun Yat-sen'in geçici başkanlığında Cumhuriyet'in kurulmasından önce Çin son 40 yıl içinde merkezi bir hükümete sahip olamamış bir devletti. Asıl yönetim bölge valileri ile her biri kendi ordusuna sahip olan askeri önderlerin elindeydi ve bunların kötü yönetimi Çin'i anarşik bir siyasal ve ekonomik ortam içine itmişti. Büyük kıyı kentleri ise geniş ayrıcalıklara sahip yabancı devletlerin elindeydi. 1923 sonrasında Sun Yat-sen'in Milliyetçi Halk Partisi Kuomintang, Sovyetlerle yakın ilişki kurarak bu devletten kredi, askeri malzeme ile çok sayıda siyasal ve askeri danışman aldı. Bu arada 1921 yılında kurulmuş bulunan Çin Komünist Partisi, ÇKP, Sovyetler Birliği ile işbirliği yapan merkezi hükümete karşı çıkmamaktaydı. Bu durum Sun Yat-sen'in 1925'te ölümü ve yerine geçen Chiang Kai-shek'in ordu komutanlığını da üzerine almasıyla değişti. 1927 yılında Çin'in yeni önderi geniş bir harekata girişerek ÇKP'yi tam anlamıyla ezdi. ÇKP önderlerinden Mao Zedong ile Chu Teh, Jiangxi eyaletine sığınarak mücadelelerini burada sürdürmeye başladılar. Jiangxi'de Mao kırsal kesimde faaliyette bulunan devrimci köylü çeteciler ordusu ile iktidarı ele geçirme planları yapmaya başladı. 1931 sonbaharında Japonya'nın Mançurya'yı işgale başlaması üzerine ÇKP, Kuomintang'a aralarındaki düşmanlığı sona erdirip Japon işgaline karşı yurtsever bir cephe içinde işbirliği yapma önerisinde bulunmuştur. Chiang Kai-shek, Japonya 1937 Temmuz'unda Çin'i işgal etmeye başlayınca olumlu cevap verdi ve taraflar arasında bir anlaşma sağlandı. Japonlara karşı yürütülen ortak savaşta komünistler hem askeri bakımdan kuvvetlendiler hem de taraftarlarını artırdılar. ABD 1941 aralığında Japonya'ya karşı savaşa girince Çin'deki iki karşıt güç Japonya'ya karşı savaşmaktan çok denetimleri altında bulunan toprakları genişletme ve güçlerini artırma yönünde çaba göstermeye başladılar. Taraflar gelecek bir iç savaşa hazırlanıyorlardı. Daha Japonya teslim olmadan başlayan çatışmalar teslimden sonra büyük bir iç savaşa dönüştü. 1945 Nisan'ına gelindiğinde Çin komünistleri 1 milyona yakın askere sahip olmuşlardı ve savaş sonrasında Kuomintang ile iktidar mücadelesine umutla bakıyorlardı. Çünkü Çin milliyetçileri Amerika'dan yardım almakla birlikte savaşma azimleri pek yüksek değildi. 1946 ortasında Mao Mançurya'da saldırıya geçti ve milliyetçileri dağıttı. 1947 yılının sonuna gelindiğinde tüm Çin'de Kuomintang'ın askeri üstünlüğü 4/1'den 2/1'e düşmüştü ve iç savaşın sonuna gelindiğinde Halk Kurtuluş Ordusu'nun 2 milyon askeri eski Kuomintang savaşçısıydı. 1948'de Mançurya'nın tümünü eline geçiren komünistler bu tarihten sonra güneye yöneldiler ve 1949 yılında eski rejimin son kalıntıları Formosa, Tayvan adasına sığındı. 1 Ekim 1949'da kıta Çin'inde Çin Halk Cumhuriyeti ilan edilirken Chiang Kai-shek Formosa'da Çin Cumhuriyeti'ni kurdu ve kıta Çin'inde iktidarı ele geçirmek için mücadeleye başladı. Komünistler iktidarı ellerine geçirdikten sonra Çin toplumunu değiştirme çabasına giriştiler. Mao Ruslara güvenmemesine ve Moskova ile Pekin arasındaki tam içten olmayan ilişkilere rağmen dış politikasında Sovyet yanlısı bir tutum aldı. Amerikan dış politikasını yönetenler ise yeni hükümetin bir Sovyet uydusu olduğu düşüncesiyle Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı sert bir davranış içindeydiler. 2. Kore Savaşı. A. Kuzey Kore'nin saldırısı. Kore 1950 Haziran'ına gelindiğinde kolera salgınlarına uğrayan, okuma yazma oranı düşük ve otoriter hükümetlere sahip bir ülkeydi. Son 100 yıl boyunca Uzak Doğu güç oyunlarında satranç tahtasındaki bir piyon gibi oynanmıştı. Rusya ile yaptığı savaşı kazanan Japonya, 1905 yılında Kore üzerinde koruyuculuk kurmuş ve 1910'da yarımadayı ülkesine katmıştı. Kore 1945'te Japonya'nın tesliminden sonra Sovyetlerle ABD arasında yeniden başlayan güç çatışmasının deneme tahtası oldu. Bu iki devlet Japonya'dan aldıkları topraklar üzerinde yerli ama kendilerine bağımlı hükümetler kurduktan sonra 1948 ve 1949'da işgal ordularını çektiler ve 38. enlem arada sınır oldu. Böylece Kore 20. yüzyılın başında olduğu gibi Rusya ile onun batısındaki ülkeler arasındaki mücadelenin bedeli oldu ve tıpkı 1904'teki gibi Çin'de ama farklı bir Çin bu çatışmanın dışında duruyordu. Güney Kore Çin'e herhangi bir tehdit oluşturmadığı için Mao'nun Kore sorunlarına kafa yormasına gerek yoktu. Güney Kore, Başkanı Syng Man Rhee'nin otoriter hükümetinden çok çekmiş ve hatta ABD 1950 yılının başında Rhee'nin anayasal haklara saygı göstermemesini açıkça protesto etmişti. 1950 Mayıs'ında yapılan seçimlerde Rhee'nin partisi 48, öteki partiler 120 sandalye kazanmışlardı. 7 Haziran 1950'de Kim Il-sung'un Kuzey Kore hükümeti genel seçimler yoluyla ülkenin barışçı bir biçimde birleşmesi kampanyasını açarak Rhee'nin içerideki sorunlarından yararlanmak istedi. Kuzey Kore'nin bu girişimleri Stalin'in genel stratejisine de uygun düşmekteydi. Bir kere Truman Mayıs ayının ortasında Japonya ile barış antlaşması görüşmelerinin öncelik kazandığını açıklamıştı ve böyle bir antlaşma ABD'ye Japon topraklarında uzun süreli askeri üsler kurma hakkını tanıyacak gibi görünüyordu. İşte Stalin bu tehdidi karşılamayı düşünüyordu. İkinci olarak Mao'nun Çin'deki başarısı özellikle Hint Çin'i, Filipinler ve Endonezya olmak üzere tüm Asya'da devrimci hareketleri teşvik etmişti. Bu durum ilk bakışta Sovyet stratejisine de uygun görünüyordu Ve üstelik Çin 1950 Şubat'ında Sovyetler Birliği ile bir de ittifak antlaşması imzalamıştı. Ama durum yüzeyde göründüğü gibi değildi. Çünkü Mao'nun başarısının sonucu olarak bu devrimci hareketlerden bazılarının Mao'nun koyduğu modele uygun biçimde başarı kazanması, Stalin'in iki karşıt blok varsayımını zayıflatabilir ve dünya komünist hareketi içinde Stalin'in önderliğini tartışılır duruma getirebilirdi. Şimdi Sovyet denetimindeki Kuzey Kore'nin kısa ve başarılı bir savaşı, Japonya'yı korkutup ABD'ye üs vermekten caydırabilir ve Mao'nun genişleme eğilimini ve ününü sınırlandırabilirdi. Üçüncü olarak bu Stalin'in batıya karşı anlamlı bir hareketi de olabilirdi. 1949 yılında NATO'nun kurulmasıyla Avrupa'daki Sovyet ilerlemesi kararlı bir direnmeyle karşılaşmaya başlamıştı. Ve 1948'de Çekoslovakya'nın blok içine alınması Stalin'in Avrupa'daki son zaferi olabilirdi. Dolayısıyla Stalin için Asya'ya dönmenin zamanı gelmiş bulunuyordu. Üstelik Amerikan Dışişleri Bakanı Dean Acheson 1950 Ocağı'nda verdiği bir demeçte ABD'nin savunma çemberindeki devletleri tek tek sayarken Kore'den söz etmemişti. Stalin'in Kuzey Kore'yi güneye saldırtmasında bunun da payı olduğu söylenebilir. İşte bütün bu düşüncelerin sonucu olarak Kuzey Kore birlikleri 25 Haziran 1950'de 38. enlemden güneye doğru saldırıya geçtiler ve Güney Kore topraklarına girdiler. Başkan Truman'a göre bu saldırı Sovyetler Birliği tarafından yönetilmekteydi ve belki de geniş ölçekli bir Sovyet-Çin ortak saldırısının ilk adımıydı. Ancak Truman'ın bu saldırıya karşı ilk tepkisi ölçülüydü. Japonya'da bulunan General MacArthur'a Güney Kore'ye malzeme yardımı yapması yönergesini gönderdi. Hemen toplantıya çağrılan BM Güvenlik Konseyi, bir Amerikan karar tasarısını 9 olumlu oy ve Yugoslavya'nın çekimser oyuyla kabul etti. O sırada kıta Çin'inin BM'de temsil edilmesini protesto etmekte olan Sovyet temsilcisi, Güvenlik Konseyi'nin toplantılarına katılmadığından veto mekanizması işlemedi. Güvenlik Konseyi'nin kararında Kuzey Kore'nin saldırgan olduğu belirtilmekte, çatışmaların hemen durdurulması ve tarafların 38. enlemin iki yanına çekilmeleri istenmekteydi. İki gün sonra askeri durum kötüye gitmeye başlayınca, Başkan Truman Amerikan Hava ve Deniz Birliklerini harekete geçirdi. Aynı gün yani 27 Haziran'da BM Güvenlik Konseyi, barışı korumak için BM üyelerini Güney Kore'ye yardım etmeye çağıran bir karar tasarısını kabul etti. 7'ye karşı bir oyla Yugoslavya karşı Mısır ve Hindistan çekimser. Savaşın ilk haftasında Başkan Truman saldırı ile Sovyetler Birliği arasında açıkça bağlantı kurmaktan kaçındı. Böylece Stalin prestijine herhangi bir zarar gelmeden saldırıyı durdurmayı düşünebilirdi. Buna karşılık Sovyetler Birliği Güney Kore birliklerinin Kuzey Kore'ye saldırdığı gibi gerçekten inandırıcı olmayan suçlamalarda bulununca Truman yönetimi de saldırıdaki Sovyet payı üzerinde açıkça durmaya başladı. B. ABD'nin tepkisi. 1950 Haziran'ın sonlarına doğru Truman yönetiminin kararlarını haklı çıkarmak ve açıklamak üzere kolektif güvenlik ve BM harekatı deyimleri sık sık kullanılmaya başlanmıştır. Bu iki deyim de yanıltıcıdır. Bir kere ABD'nin 1950 yılında Pasifik'te hiçbir kolektif güvenlik paktı yoktu. 1945-1950 yılları arasında ABD'nin Japonya'nın denetiminde İngiltere ile Avustralya'yı sürekli dışarıda tutması, kolektif güvenlik kavramını tek yanlılık biçimine dönüştürmüştü. Dışişleri Bakanı Dean Acheson'ın kullandığı biçimiyle kolektif güvenlik şuydu. ABD kolektif güvenlik kavramının genişliğini saptayacak ve güvenliği de tek yanlı olarak sağlayacaktı. Ayrıca Başkan Truman 27 Haziran'da Amerikan birliklerini Kore'ye sokarken Avrupalı müttefiklerine de danışmamıştı. Bu ABD'nin son derece önemli uluslararası sorunlarında Batılı müttefiklerine danışmadan tek yanlı olarak ilk harekete geçişi olmadığı gibi sonda olmayacaktır. BM harekatı deyimine gelince ABD gerek tek başına gerekse bazı batılı ülkelerle Truman doktrinini, Rio Paktı'nı, Marshall Planı'nı ilan eder ve NATO'yu kurarken BM içinde ortak bir hareketi hiç düşünmemişti. ABD'nin Kore'deki davranışı da bu önceki davranış kalıplarına uymaktaydı. ABD, BM'nin 27 Haziran tarihli kararını komutlarını BM'den değil, Washington'dan alan bir komutanlık kurulması için kullanmıştır. General MacArthur, BM ile doğrudan hiçbir bağım olmadı demektedir. ABD bu BM birliğinin kara kuvvetlerinin %50'sini, geriye kalanın çoğunu Güney Kore vermişti. Deniz kuvvetlerinin %86'sını ve hava kuvvetlerinin de %93'ünü sağlamıştır. BM'deki Amerikan tutumunun en belirgin örneği Amerikan delegesi J.F. Dallas'ın 3 Kasım 1950 tarihinde BM Genel Kurulu'ndan geçirdiği Barış İçin Birleşme kararında görülmektedir. Bu karar BM Genel Kurulu'na eğer BM Güvenlik Konseyi veto yüzünden işlemez duruma gelirse üyelerine silahlı kuvvetlerin kullanılması da dahil olmak üzere ortak güvenlik önlemlerini alma tavsiyesinde bulunma yetkisini vermekteydi. Bu karar BM'yi önemli bir değişikliğe uğratmıştır. Artık BM onlarsız dünya barışının sağlanamayacağı büyük devletler arasındaki anlaşmaya dayanmamaktaydı. ABD bu davranışıyla Sovyetlerin ve dolayısıyla kendisinin veto yetkisini zayıflatmıştır. Amerikan Genelkurmayı daha 1950 Nisan'ında Almanya'nın silahlandırılmasını kabul etmişti. Kore Savaşı çıktıktan sonra Dışişleri Bakanlığı yetkilileri konuyu bir kez daha incelediler. Uzun ve sert geçen tartışmalardan sonra Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları Eylül'de bir bütün üzerinde anlaştılar. Almanya silahlanacak ve Avrupa devletlerinin bu silahlanmadan doğacak korkuları 3 yolla giderilecekti. İ. Avrupa'nın mali sorunlarının çözümlenmesi için ABD'nin daha çok yardım yapması. İ. Gelecek bir Sovyet ya da Alman saldırısına karşı Amerika'nın hemen yardıma geleceği konusunda Avrupa devletlerine güvence vermek için Avrupa'ya 4-6 Amerikan tümeninin gönderilmesi ve İ. NATO'da bir Amerikan generalinin başkanlığında birleşik bir askeri komutanlık kurulması. 1950 aralığında NATO Dışişleri Bakanları NATO Konsey toplantısında uzlaşma sağlamak için bir araya geldiler. Almanya'nın NATO'ya katılması konusunda ilki anlaşmasına vardılarsa da ayrıntılarda anlaşamadılar. Bu arada Kore'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin de savaşa katılması, Amerikan yöneticileri açısından burayı hem bir karabasana çevirdi, hem de Avrupa ile ilgili tasarılarına yeni bir hız kazandırdı. 4 Nisan 1951'de Amerikan Senatosu bir karar tasarısını kabul etti. Buna göre NATO'da bir ortak komutanlık kurulacak, Avrupa'nın savunulması için Almanya, İtalya ve İspanya kuvvetleri kullanılacak ve 4 Amerikan tümeni Avrupa'ya gönderilecekti. Böylece Amerikan yönetimi Kore Savaşı'nı Avrupa ve genel Doğu-Batı sorunlarının bundan böyle konuşulacağı çerçeveyi çizme yolunda başarıyla kullanmasını bilmiştir. C. Çin Halk Cumhuriyeti'nin savaşa katılması. Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Çin'deki yeni hükümet, Kore'deki silahlı çatışmaya çok az tepki gösterdi. Açlıktan 100 yıllık savaşlardan kurtulmaya çalışan ve en önemli dış politika amacı Formosa'nın kurtarılması olan Çin, BM kuvvetleri için ani bir tehdit oluşturmuyordu. BM'deki Amerikan delegesi Kore'nin tüm bölgeleri için açık kapı politikası önerip, Donanma Bakanı, barış için işbirliğini zorlayacak bir savaştan söz edince, Çin Dışişleri Bakanı Chou Enlai Ağustos sonunda ilk tepkide bulundu. Kore Çin'in komşusudur diyerek komşusunun sorunlarının barışçı bir biçimde çözülmesi gerektiğini açıkladı. 2 Ekim 1950'de yani Kuzey Kore birliklerinin 38. enlemin kuzeyine çekilmeye zorlanmasından sonra BM kuvvetleri Kuzey Kore topraklarına girdikleri takdirde Çin'in de savaşa gireceğini bildirdi. 7 Ekim'de ilk Amerikan birlikleri bu çizgiyi geçince Yalu Akarsuyu'nun karşısında Mançurya sınırındaki Çin askeri yığınağı 180 binden 320 bine yükseldi ve 16 Ekim'de birkaç Çin gönüllüsü Yalu'yu geçti. 24 Kasım'da ise General MacArthur savaşı bitirecek bir saldırıya girişeceklerini açıkladı. 2 gün sonra Çin birlikleri Akarsu'yu kitlesel bir biçimde geçip çok sayıda Amerikan birliğini savaş dışı bıraktı. Çin'in bu saldırısının nedeni şu olabilir. Çin, BM'deki Amerikan delegesinin açık kapı çağrısını Çin'in hemen yanı başında Amerikan birliklerinin konuşlandıracağı biçimde yorumladı ve gerçekten ABD oradan Çin'in iç ve dış politikasına baskı uygulayabilirdi. Yüzyıllık bir sömürü temeline oturan Çin'in batıdan nefret duygusu ve Mao'nun Çin'e Asya'daki eski üstünlüğünü sağlama kararlılığı böyle bir Amerikan varlığını kabule olanak tanımamıştı. Çin'in savaşa katılması üzerine Amerikan Haber Alma Örgütü 13 Aralık 1950'de bir rapor hazırladı. Bu rapora göre Sovyetlerin Kore Savaşı'nı şu amaçlarla kullanmakta olduğu açıkça ortaya çıkmıştı. İyi. Amerikan gücünü Kore ile Formosa'dan atmak. İyi. Çin'i Uzak Doğu'da başat güç durumuna getirip onu BM'ye sokmak. İyi. Japonya'daki Amerikan gücünü ve üstünlüğünü ortadan kaldırmak ve İV. Almanya'nın silahlanmasını önlemek. Bu rapor üzerine başkan Ocak 1951'de savaşı yürütebilmek için olağanüstü yetki istedi. Kongre'ye 50 milyar dolarlık savunma bütçesi sundu. Hava kuvvetlerini iki katına çıkardı. Fas, Libya ve Suudi Arabistan'dan yeni üsler elde etti ve ordu mevcudunu %50 arttırarak 3,5 milyona yükseltti. Böylece Uzak Doğu'da da Soğuk Savaş doruk noktasına varmaya başlamıştı. Ç. Savaşın sonu. Çin'in de katılmasıyla savaş bir BM Çin Savaşı durumuna geldi. MacArthur, Çin saldırısına karşı hazırlıklı olmadığı için Çin ordusu BM birliklerini püskürterek Güney Kore'yi işgal etmeye başladı. Ancak bir karşı saldırı sonucunda Çin birlikleri 38. enlemin kuzeyine çekilmeye zorlandılar ve çizgi boyunca askeri bir durgunluk ortaya çıktı. Askeri kuvvetler arasındaki sınır 38. enlemin biraz kuzey ve güneyine kaymak suretiyle saptandı ve 1951 Nisan'ında bırakışma görüşmeleri başladı. Panmunjom'daki bırakışma görüşmeleri çok uzun sürdü ve bırakışma ancak 1953 Temmuz'unda imzalanabildi. Kore Savaşı'nın sonucunda Kuzey Kore, Çin ile Batı arasında tampon devlet haline geldi. Savaşın Çin Halk Cumhuriyeti açısından sonucu, daha bir süre silah ve mali yardım bakımından Sovyetlere bağlı kalmasıdır. Batılılar epey kayıp vermelerine rağmen Güney Kore'yi kurtardılar. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin ABD'nin atom üstünlüğüne rağmen Uzak Doğu'da böyle bir savaşı başlatma cesareti Avrupa ülkelerini kıtalarında güçlerini arttırmaya ve aralarındaki bağları sıkılaştırmaya itti. NATO'nun içine Türkiye, Yunanistan ve Federal Almanya'yı alacak biçimde genişletilmesi, Kore gibi saldırıya açık durumda bulunan Yugoslavya'ya Batı'nın yardıma başlaması yine Kore Savaşı'nın sonuçları arasındadır. Kore Savaşı'ndan en zararlı çıkan yine Koreliler oldu. Ülkeleri yakılıp yıkıldı ve birkaç milyon Koreli öldü. Güney ve Güneydoğu Asya gelişmeleri. 1. Tibet sorunu. Çin insanından gerek ırk gerekse kültür bakımından çok farklı olan Tibet halkı, geleneksel olarak Dalai Lama adı verilen dinsel önder tarafından yönetilmekteydi. Tibet 18. ve 19. yüzyıllarda Çin'in etki alanı içinde kabul edilmişti. Bu etki 1914 tarihli Simla Sözleşmesi ile Hindistan'daki İngiliz yönetimi tarafından da tanınmıştı. Ancak 1913-1950 yılları arasında zayıf Çin yönetimi Tibet'teki askeri varlığını sürdürememiş ve bundan yararlanan Dalai Lama uzun süre ülkesinin tam bağımsızlığının uluslararası alanda tanınması için çok çaba göstermişse de başarı kazanamamıştı. Bu süre içinde Tibet özerk bir bölge gibi yönetilmiş, Tibet'in tam bağımsızlık istekleriyle Çin'in hükümranlık hakları sürekli çatışmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra Çin hükümeti dış politikasının en önemli sorunları olarak Tayvan ile Tibet'in kurtarılmasını göstermişti. Çin'in bir askeri harekata girişmesinden endişelenen Dalai Lama, hükümeti 1950 Nisan'ında Çin'le ilişkilerinin düzenlenmesi için girişimlerde bulunmaya başladı. Bu girişimlere cevap olarak Pekin hükümeti, Tibet'in Çin'in bir parçası olduğunu, coğrafi konumu yüzünden Çin ordusunu engelleyemeyeceğini ve İngiliz ya da Amerikan yardımına güvenmemeleri gerektiğini açıkladı. 24 Ekim 1950 tarihinde ise Tibet'i, İngiliz ve Amerikan emperyalist baskısından kurtarmak, bu ülkeyi ana yurdun büyük ailesi içine almak ve Çin'in ulusal savunma çizgisini güçlendirmek gerekçesiyle doğudan işgal etmeye başladı. İşgal hareketine en büyük tepki doğal olarak Tibet hükümetinden ve işgal gerçekleştiği takdirde Çin'le sınır komşusu olacak Hindistan'dan geldi. Hindistan hükümeti 26 Ekim'de Pekin'e bir protesto notası verirken Tibet hükümeti BM'ye başvurdu. Çin ise bunun tümüyle Çin'in iç işlerini ilgilendirdiği iddiasıyla işgali sürdürdü. Ülkede doğru dürüst yol olmadığı için Çin askerleri ve savaş malzemeleri havadan paraşütle yere indirildi ve düzenli ordusu olmayan Tibet'in işgali 1950 yılının sonunda gerçekleşti. Çin hükümeti önce Tibet'in yönetiminde hoşgörülü davranıp burada kurduğu garnizonların bir bölümünü kapatmak, komünist yönetim biçimini uygulamamak ve Dalai Lama'yı Tibet özerk bölgesinin başkanı olarak tanımak gibi ödünler verince Dalai Lama Çin yönetimiyle işbirliği yaptı. Ama bu işbirliği sürerken Tibet'in doğusunda yerleşmiş bulunan Kam kabileleri Çin yönetimine karşı mücadeleyi yürütmekteydiler. Bu isyanın bastırılmasında Dalai Lama Çin birliklerine yardım etmeyince Çin baskı politikasına başladı. Bu baskı ise isyanın tüm Doğu Tibet'e ve oradan da başkent Lhasa'ya sıçramasına yol açtı. Başkaldırı 1959 Mart'ında Çin garnizonuna saldırı olayında doruk noktasına ulaşınca Çin harekete geçti ve kanlı çarpışmalar sonucu tüm Tibet'e egemen oldu. Dalai Lama ise ülkeden kaçarak Hindistan'a sığındı. Tibet'teki bu gelişmeler ileride ortaya çıkacak olan Çin-Hint çatışmasının da temelini oluşturmuştur. Tibet özerk bir bölge durumundayken Çin ile Hindistan arasında tampon bölge oluşturuyordu. Tibet'in 1959'da tümüyle Çin askeri işgali altına girmesiyle iki ülke doğrudan doğruya sınır komşusu oldular. 1962 yılında ÇHC, Çin-Hint sınırının yeniden düzenlenmesini isteyince Çin-Hint çatışması başlayacaktır. 2. Hindi-Çin'i gelişmeleri ve Vietnam Savaşı'nın başlaması. A. Viet Minh'in kuruluşu. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Hindi-Çin'i bir Fransız sömürgesiydi. 3. Napolyon döneminde Fransızlar Annam, Kamboç, Koşen ve öteki bazı bölgeleri ellerine geçirmişler. Bu arada Hindistan ve Birmanya yoluyla Hindi-Çin'e giren İngilizlerle Mekong'da çatışmışlar ve sonunda bu akarsuyu aralarında sınır yapmışlardı. 2. Dünya Savaşı'nda Hindi-Çin'i Japonya'nın eline geçti. Bu devlet 1945 yılında yenileceğini anlayınca buradaki milliyetçi duyguları körükledi ve bölge halkını silahlandırdı. Hindi-Çin'i de 3 bağımsız devletin Vietnam, Laos ve Kamboç kurulduğunu ilan ederek Vietnam'ı İmparator Bao Dai'nin yönetimine bıraktı. 1945'te Fransız Hindi-Çin'isine gelen ilk birlikler İngiltere'nindi. Bunlar Siyagon'a geldiklerinde durumu karışık buldular. Çünkü milliyetçi gruplar savaş sonu düzensizliğinden yararlanarak denetimlerini kurmak için çaba gösterirlerken, Hür Fransa'ya bağlı birlikler de Fransızların hayatlarını korumak gerekçesiyle mücadeleye başlamışlardı. İngilizler bir ara kendilerine teslim olmuş bulunan Japon savaş tutsaklarını bile kullanmak istediler. 1946 yılının sonuna gelindiğinde Fransızlar duruma bir dereceye kadar egemen olmuşlarsa da milliyetçi hareketin gücünü gördüklerinden Fransız Uluslar Topluluğu'nun çerçevesi içinde ve bir Hindi-Çin'i federasyonunun parçası olarak bağımsız bir Vietnam'ın kurulmasını da kabul etmişlerdi. Bu arada milliyetçi örgütler içinde en güçlüsü olan Viet Minh'in önderi, Fransız sömürgeciliğine karşı olan ABD'nin de desteğiyle durumunu sağlamlaştıran Komünist Ho Chi Minh idi. 1941 yılında Çin'de kurulan Viet Minh, 1944 yılında Vietnam'ın kuzeyinde çeşitli üsler kurarak etkin bir mücadeleye girişmiş ve etki alanını genişletmeye başlamıştı. Ayrıca Ho Chi Minh, Bao Dai'nin yönetimine karşı olan öteki milliyetçi direniş merkezleriyle birleşerek Hanoi'de geçici bir hükümet kurmuştu. 1946 sonunda Fransızların Vietnam'dan çıkma niyeti olmadığını anladığı için Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'ni ilan ederek Kuzey Dağlık bölgelerinde gerilla savaşına başladı. Böylece Kuzey Vietnam kurulurken Fransız hükümeti bölgede savaş öncesinin sömürge yönetimini yeniden canlandırmak kararındaydı. Bunun sonucu olarak Fransa ile çete savaşına girişen Viet Minh arasında uzun ve kanlı savaşlar dizisi başladı. 1949 yılında Çin'de komünistlerin iktidarı ele geçirmeleri Vietnam Savaşı'nın da gidişini değiştirdi. Çünkü şimdi Ho Chi Minh sıkıştığı zaman sığınabileceği ve sürekli silah alabileceği bir sınıra kavuşmuş bulunuyordu. Savaş 1954 yılında en yüksek noktasına vardı. Kuzey Vietnam Başkomutanı General Nguyen Giap, 7 Mayıs 1954 tarihinde Fransa'nın Vietnam'daki en önemli garnizonunun bulunduğu Dien Bien Phu'yu eline geçirince Viet Minh tüm kuzeyi denetim altına almış oldu. Fransa daha fazla mücadele edemeyeceğini anlamıştı. Bunun üzerine İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin çağrısıyla Cenevre'de uluslararası bir konferans toplandı ve Hindiçin'i de barışın kurulması sorununu görüşmeye başladı. Taraflar 8 Mayıs 1954'te şu konularda anlaşmaya vardılar. Vietnam 17. eylem çizgisinden ikiye bölündü. Kuzeydeki Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'ne karşılık, güneyde Ngo Dinh Diem'in başkanlığında ve batıya eğilimli bir hükümet kuruldu. Böylece Almanya ve Kore'den sonra üçüncü kez bir ülke ikiye ayrılmış oldu. Soğuk Savaş'ın önemli güç merkezlerinin çerçevesinde bulunan ülkeler açısından sonucu genellikle budur. Ancak varılan anlaşmaya göre 1956 yılında serbest seçimler yapılacak ve bu seçimlerle ülke birleştirilecekti. Kuzey Vietnam CHC'nin, Güney Vietnam ise Fransa çekildikten sonra ABD'nin etkisi altına girdi. B. Başkan Truman ve Vietnam. Başkan Truman'ın Vietnam gelişmelerini değerlendirme biçimi 1945-1952 yılları arasında büyük değişiklikler göstermiştir. 1945'te Fransa ile Ho Chi Minh arasında çatışma başladığı zaman Truman'ın sempatisi hiç kuşkusuz ikincisinden yanaydı. Bölgedeki savaş temelde bir sömürge savaşı olduğundan ve Roosevelt'ten beri ABD bu tip savaşlarda sömürge halkına sempati duyduğundan Truman'ın tutarlı davranması ve Fransa'nın bölgeye yeniden dönmesine karşı çıkması gerekiyordu. Bu değerlendirmenin sonucu olarak Truman 1947 yılında savaşı sona erdirmesi için Fransa'ya baskı yapmış ve Fransa'nın tüm yardım çağrılarını geri çevirmiştir. ABD'nin bu politikası uzun sürmedi. Bunun nedeni Hindiçin olaylarının niteliğinin değişmesi değil, başka yerlerdeki gelişmelerdir. 1948 yılına gelindiğinde ABD'nin dünyadaki rolü temelinden değişmişti. Berlin, Yunanistan ve Çekoslovakya olayları Batı ile Doğu arasındaki bölünmeyi belirgin bir biçimde ortaya çıkarmıştı. Demir perde ve çevreleme gibi kavramlar Amerikan dış politikasına egemen olmuş, kendini NATO'nun mimarı olarak gören Truman, totaliter bir blokun genişlemesine karşı duran bir dünyanın önderi rolünü benimsemişti. Avrupa için beliren tehdit gerçekti ve buna karşı alınan tedbirler haklı ve doğru olabilirdi. Ama Avrupa ile ilgili yeni Amerikan tutumu 1948 yılından sonra tüm dünyaya uygulanmaya başladı ve yeryüzünün hemen hemen her yöresindeki çatışmalar Avrupa'daki tehdidin bir parçası olarak yorumlandı. Kısaca Başkan Truman Avrupa'daki çevreleme politikasını Hindiçin'i de içine alacak biçimde genişletti. Böylece Avrupa'daki tehlike Çin'de komünistlerin yönetimi ele almasıyla birleşince ABD'nin Hindiçin'i gelişmelerini değerlendirme biçimi de değişti. Bu değerlendirme ise Ho Chi Minh'in başkaldırısının milliyetçi niteliğinin dikkate alınmasını engellemiştir. Böylece Truman'ın gözünde emperyalist Fransa yerini Batı'nın savunuculuğunu yapan Fransa'ya bırakmış, bir zamanlar gece kulübü imparatoru olarak nitelendirilen Bao Dai, uluslararası komünizmin emirlerini Hindiçin'i de uygulayacak Ho Chi Minh'e tercih edilmiştir. Doğal olarak Hindiçin'deki olayların tanımı değişince neler yapılması gerektiği konusundaki görüşler de değişti. Kore Savaşı'ndan birkaç gün sonra Hindiçin'e ilk uçaklar gönderildi ve karşılıklı savunma yardım programından Fransa'ya 120 milyon dolarlık askeri yardım verildi. Bu yardım 1952'de 300 milyona çıktı. Başkanlığının son aylarında Truman, Hindiçin'deki Fransız savaş çabalarına yardım etmeye başlamıştı. 1952 yılında Güneydoğu Asya artık sömürgecilik karşıtı başkaldırı bölgesi olarak değil, Doğu-Batı güç mücadelesinin bir halkası gibi görülmeye başlandı. Hatta daha da ileri gidilerek Hindiçin'in savaşı Kore Savaşı'na bağlandı ve bu savaşla birlikte başladığı kabul edildi. Hür dünya için ABD nasıl Kore'de savaşıyorsa aynı amaç için Fransa'da Hindiçin'i de savaşmaktaydı. Truman bölgeye savaşkan Amerikan askeri göndermediyse de askeri yardıma başlamış ve bu yardım giderek artmıştır. Ancak başkanın unuttuğu nokta Asya'nın Avrupa olmadığı ve Avrupa'da işleyen bir politikanın Hindiçin'i de tam bir felaketle sonuçlanabileceğiydi. C. Başkan Eisenhower ve Vietnam. 1952 yılında başkanlığa gelen Eisenhower ile Dışişleri Bakanı J.F. Dulles kesinlikle inanmışlardı ki Çin nasıl ABD'ye karşı Kuzey Kore'nin yanında savaşa girmişse, aynı biçimde şimdi de Fransa'ya karşı Kuzey Vietnam'ın yanında savaşa katılacaktır. Fransa'ya Amerikan yardımı 1954 yılında 1 milyar dolara yükseldiği zaman, ABD Vietnam Savaşı'nın bedelinin yarısını ödemeye başlamıştı. Eisenhower yönetiminin Çin'in Kuzey Vietnam'ın yanında savaşa katılacağı görüşü gerçekleri yansıtmaktan uzaktı. Her şeyden önce Vietnamlıların Çinlilerden tarihsel kuşkuları vardı. Nasıl Ruslar için Almanlar biraz kuşku uyandırırlarsa, rengi ne olursa olsun Vietnamlı için Çinli de biraz öyleydi ve egemenliği istenmezdi. Vietnam'ın o günden bugüne kadar politikası, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün hem Moskova hem de Pekin'e karşı korunması amacına yönelik bir denge politikasıdır. İkinci olarak ÇHC tüm savaş boyunca şu ilkeye göre hareket etmişti. Güç dengesi Fransa'nın aleyhine gelişecektir. Kore'dekinden farklı olarak bir müdahaleye ve işgale gerek yoktur. Bunun sonucu olarak Fransa ABD'den aldığı yardımı artırınca ÇHC'de Kuzey Vietnam'a yardımı artırmış ve kaba bir dengenin sağlanmasına çalışmıştır. 6. kaset, 2. yüzün sonu.